Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tarun Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 İsvan 1402, Hicri Kamer'i 22 Şaban 1445 ve Miladi 3 Mart 2024 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tahran Radyosu muhabiri Sayın Kasım Arcanlı ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İman Nuru ve Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Selami, siyasi bağımsızlığın ülkeyi yabancıların varlığına ihtiyaçsız kılmaktan ibaret olduğunu belirtti. İran Büyükelçisi Özbekistan Enerji Bakanı ile görüştü. Şahbaz Şerif Pakistan'da ikinci kez başbakan seçildi. Ve Gazze'de şehit sayısı 30.410'a çıktı. Şimdi haberler.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyet başkanında bu ülkeye giden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninde iki ülkenin milli marşlarının çalınması ve Cumhurbaşkanlarının anı fotoğrafını çektirmelerinin ardından iki ülkenin üst düzey heyetlerinde yer alan yetkililer takdim edildi. Karşılama törenlerinin ardından İran ile Cezayir Cumhurbaşkanları baş başa görüşmeye geçtiler. Görüşmenin ardından iki ülkenin üst düzey heyetleri arasındaki müzakereler düzenlendi. Bu toplantının ardından da İran ile Cezayir arasında önemli ikili işbirliği belgelerine imza atıldı ve sonunda iki ülkenin cumhurbaşkanları ortak basın toplantısına katılarak ikili görüşmeler ve istişarelerin sonuçlarını paylaştılar.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı bugün Tahran'da rahmetli İmam Hümeyni Musallası'nı ziyaret ederken yaptığı açıklamada siyasi bağımsızlığın ülkeye yabancıların varlığına ihtiyaçsız kılmaktan ibaret olduğunu vurguladı. Tüm General Muhammed Selami açıklamasında yaptırım politikasına temasla, yaptırım politikasının soyut bir politika değil, tamamen somut ve operasyonel bir politika olduğunu, ancak bunu geride bıraktıklarını söyledi. Ülkenin siyasi bağımsızlığını, milli özgüveni geri getirmek ve ülkeye yabancıların varlığından ihtiyaçsız kılmak olduğunu ifade eden Komutan Selami, İran'ın devrimci ve bilinçli halkının 1 Mart seçimlerine görkemli ve coşkulu şekilde katılarak yeni bir destan yazmasını tebrik etti.
İran'ın Taşkent Büyükelçisi Muhammed Ali Eskender'e Özbekistan Enerji Bakanı C. Jurabek Mirza Muhammedov ile bir araya geldi. Muhammed Ali Eskender'e bu görüşmede İran mağdurlarının rekabet gücünü ve kalitesini anlatarak İranlı şirketlerin Özbekistan'da teknik mühendislik hizmetleri projelerinin uygulanması konusundaki yüksek kapasitelere sahip olduğunu açıkladı. Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirza Muhammedov, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasına ve farklı ekonomik sektörlerde ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine de vurgu yaptı.
Venezuela hükümeti yayınladığı bir açıklamada 12. dönem milletvekilliği ile 6. uzmanlar meclisi seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı İran halkı ve hükümetini tebrik etti. Venezuela Dışişleri Bakanı sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda 12. dönem milletvekili ile 6. uzmanlar meclisi seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasından dolayı İran halkı ve hükümetini tebrik etti. Paylaşımda ülkelerine olan vicdan, egemenlik ve tutku gösterisi olarak seçimleri meşrulaştırmak için sandık başına gelen İran halkını tebrik ediyoruz denildi. İslami Şura Meclisi'ndeki 290 sandalye ve uzmanlar meclisindeki 88 sandalye için 12. dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve 6. Uzmanlar Meclisi seçimleri 1 Mart'ta gerçekleştirildi.
Pakistan'da Müslüman Lig-i Nawaz Partisi lideri Şahbaz Şerif meclisteki oylamada başbakan seçildi. Ulusal Meclis Başkanı Sadık Şerif'in meclise yapılan oylamada geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçildiğini açıkladı. Başbakanlık seçiminde Şerif'in rakibi olan ve eski başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi, adayı Ömer Eyyub Han ise 92 oy aldı. Şerif 2022-2023 arasında Pakistan başkanı olarak da görev yapmıştı. 3 dönem başbakanlık yapan Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif 11 Nisan 2022'de meclise düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.
Şahbaz Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı olarak seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere komşular ve dost ülkeler ile ikili ilişkileri güçlendirme yolunda hareket etmeye devam edeceklerini belirtti. Meclisteki seçimlerde oyların çoğunluğunu kazanarak Pakistan'ın 24. başbakanı olarak seçilen Şahbaz Şerif, muhalefeti ülkenin iç krizlerinin çözümü için yapıcı angajman ve işbirliğine davet etti. İslamabad'ın blok politikasının etkisi altında asla kalmayacağını ifade eden Şerif, bu ülkenin tüm ülkelerle dengeli ve eşit ilişki peşinde olacağını, Pakistan'ın yeni başbakanı olarak seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere komşular ve dost ülkeler ile ikili ilişkileri güçlendirme yolunda hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.
Suriye'nin Tahran Büyükelçisi bugünün Suriye'de yatırım için İranlılar için en iyi fırsat olduğunu işaretle bunda gecikmenin diğer şirketlerin öne geçmesine sebebiyet verebileceğini kaydetti. İran Ticaret Geliştirme Örgütü Suriye pazarına girme fiyatları fırsatları başlığı adı altında bir çalıştay tertip etti. Çalıştaya Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Dayyub da katıldı. Burada gazetecilere konuşan Suriye'nin Tahran Büyükelçisi, İran ve Suriye'nin ekonomik ilişkilerinin gelişmesi açısından yeni bir faslın açılması ile karşı karşıya olduklarını işaretle, bu ilişkilerin güçlenmesinin sadece ticaret alanında değil, yatırım alanında da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Dayyub, Suriye'de İran Bankası'nın açılmasına ilişkin anlaşma hakkında İran Bankası'nın kuruluş sürecinin ilerlemekte olduğunu ifade ederken en yakın zamanda bu bankanın kuruluşu için tüm işlemlerin başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.
İşgalli rejimi İsrail ordusunun halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 90 artarak 30.410'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 149 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze şeridinde 90 Filistinliyi daha öldürdüğü ve toplam can kaybının 30.410'a yükseldiği belirtildi. Son saldırılarda İsrail güçlerinin 177 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze şeridinde toplam yaralı sayısının 71.700'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in son 24 saatte 9 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerini engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Siyonist İsrail ordusu son 24 saatte 90 Filistinli'nin öldürüldü. Gazze şeridinin en büyük ikinci kenti Han Yunus'a 6 dakika içinde 50 noktayı da bombaladığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Han Yunus'un batısına yoğun saldırılar düzenlendiği belirtilirken, bölgedeki Hamas savaşçılarının ve altyapısının yok edildiği ileri sürüldü. Bölgede 6 dakika içinde 50 noktanın havadan ve topçu birlikleriyle karadan bombalandığını kaydeden İsrail ordusu, söz konusu saldırıların karardaki İsrail askerlerine yardım amaçlı gerçekleştirildiğini savundu. Öte yandan gölgü taraftarı İsrail askerlerinin kente karadan saldırılarında patlama ve ağır makineli tüfek sesleri duyulduğunu aktardı. Han Yunus kentine yönelik bu saldırılar İsrail ordusunun dün akşam kentteki bir binada meydana gelen patlamada sonucu 3 askerinden öldüğünü ve 5'i ağır olmak üzere 14 askerinin yaralandığını duyurmasından saatler sonra gerçekleştirildi. İsrail ordusunun bu sabah Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi de şehit oldu. Öte yandan İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir insani felakete neden olduğu Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi.
Filistin direniş grupları Ramazan tufanı adı altında küresel bir kampanya başlatılması çağrısında bulunarak bu kutsal ayda işgalcilere karşı ve Filistin halkına destek amacıyla küresel bir seferberlik başlatılması gerektiğini duyurdu. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Suhayları Sözcüsü Ebu Hamza, dün gece tüm Arap ve İslam ülkelerini bu ayda Filistin halkını desteklemek için meydana çıkmaya çağırarak Ramazan ayını Siyonistlerin korku ve vahşet ayına çevirme çağrısında bulundu. Filistinli gruplar bugün yaptıkları açıklamada Ramazan tufanı kampanyası çağrısında bulundu. Filistinli grupların açıklamasında tüm dünyadaki özgür ruhlu ve vicdanlı insanlardan Filistin'e destek için en büyük resmi ve küresel hareketi başlatmalarını istediklerini belirttiler. Filistinli gruplar yaptıkları çağrıda şunları kaydettiler. Bu küresel tufana her türlü yaptırımın devreye sokulması, işgalcilere yönelik tüm sevkiyatların kesilmesi, grev yapılması gibi uygulamalar dahil olmalı. Direniş grupları ayrıca şunu belirtti. İşgalcilere karşı her türlü direnişin her cephede devreye sokulmasını ve mübarek Ramazan ayının Filistin'e destek için küresel tufan ayı olarak değerlendirilmesini istiyoruz.
İşgal rejimi İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine yönelik gösteriler sürüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Küba'da sabahın erken saatlerinde bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkent Havana'daki Onur Meydanı'nda Genç Komünistler Birliği tarafından organize edilen etkinliğe Kübalılar yoğun ilgi gösterdi. Filistin'e destek gösterisine başta Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel olmak üzere tüm kabine üyeleri de katıldı. Gösteriye katılanlar sıklıkla Filistin'e destek sloganları atarken bir yandan da İsrail'in Gazze'ye yürüttüğü saldırılara tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail, Refah'tan elini çek, özgür Filistin yazılı dövizler taşıyan kalabalık gruplar birisiyle dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu. Devlet Başkanı Kanem, X sosyal medya platformundan kalabalığın görselini paylaşarak, Filistin derin acı çekiyor, kendi halkını acımasızca bombalayanların cezasız kalması çok öfke verici. Küba bu işlenen suçlar karşısında asla kayıtsız kalmayacak ve Kübalılar daha iyi bir dünya için yürüdü. Bu kadar vahşet, bu kadar taciz ve bu kadar cezasızlık yeter ifadelerini kullandı. Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğunu vurgulayan Kanel, İsrail canice ve aralıksız şekilde Gazze'yi bombalıyor, Amerika'dan 200'lülüğüne son vermesini istiyoruz dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Filistin bayrakları taşıyan Kübalıların alanı tamamen doldurduğu görüldü. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada Gazze'de Ramazan öncesi ateşkes çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Beylik Turizm Bölgesi'ndeki Nes Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de açlığın ve hastalığın kol gezdiğini, insani yardımların ulaştırılması için neler yapılabileceğinin, hangi tedbirlerin gündeme getirilebileceğinin ifade edildiğini belirten Fidan şunları söyledi. Bazı bakan arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde artık uluslararası toplumun yerleşik ifade edilen şu andaki uygulamaları bir kenara bırakıp Gazze'de tek taraflı adım atılması gerektiğine inanan arkadaşlarımız var. Bizler de artık bu görüşleri destekliyoruz çünkü yani birilerinin iznini bekleyerek Gazze'ye yardım ulaştırmak artık 2 milyondan fazla insanın yavaş ve sessiz ölümüne ortak olmak manasına geliyor. Fidan, Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi bir arzu ve çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir dedi.
Kızıldeniz'de bir İngiliz gemisinin Yemen Silahlı Kuvvetleri'nce hedef alınmasının ardından batması sonrasında açıklama yapan Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Londra'yı diğer İngiliz gemilerine hedef almakla tehdit etti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Azi yaptığı açıklamada Sana'nın diğer İngiliz gemilerine batırmaya devam edeceğini belirtti. Yemen'e yönelik herhangi bir saldırının İngiltere'nin yaptığı hatalar listeye ekleneceğini de ifade eden yetkili, Londra'nın bu ülkeye saldırılara karışıp Gazze'deki cinayetlere desteklediğini ifade etti. Haber kaynakları ise 18 Şubat'ta Kızıldeniz'de hedef alınan İngiliz MV Rummar isimli geminin dün tamamen battığını bildirdi. Bu arada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanları Amerika'nın ve Siyonist rejimin diğer destekçilerinden bu rejime verdikleri sınırsız destekle işledi, suçların doğrudan sorumlu olduklarını vurgularken Gazze'ye yönelik saldırılar durana dek Yemen'in Kızıldeniz'deki işgalcilere karşı operasyonlarını devam edeceğini duyurdu.
Irak İslami Direnişi Hayfa Limanı'nda Siyonist rejimin kimyasal tesisine ihalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşılık olarak Cuma günü akşam saatlerinde işgal topraklarında yer alan Hayfa'da kimyasal istasyonun İHA ile hedef alındığını bildirdi. Bundan önce de Siyonist basın işgal rejiminin Hayfa'daki hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini ve bir patlama sesinin duyulduğunu aktardı. Haberde ayrıca Gazze Savaşı'nın başından beri Hayfa'da ilk kez siren sesinin duyulduğu ifade edildi.
Irak'ta Haşiş Şabı güçlenen Anbar vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş şablı operasyon başlattığı belirtildi. Haşiş Şabı güçleri ve Irak ordusu El Anbar vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı Hak Vadi 2 adlı geniş şablı operasyon başlattı. Irak medyasına göre Haşiş Şabi Direniş Grubu'nun El Anbar vilayetindeki operasyonda komutanı Kasım Musli, Irak ordusu hava kuvvetleri yeni güvenlik operasyonuna destek sağlıyor dedi. Haberde operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in bölgedeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi. Eski Irak Başbakanı Haydar El İbadet 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Ancak IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlilerin geri alınmasının da üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyale, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırılara devam ediyor.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını belirtti. Medvedev, sosyal medya hesabından Alman Hava Kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek için Kırım Köprüsü'nün taarruz füzelerinin imha edip etmeyeceğine ilişkin geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bu konuşmalardan haberdar olup olmadığını kimsenin bilmediğini savunan Medvedev, farkında olmasalar ve böyle bir emir vermemiş olsalar bile ordunun sivil yöneticiler adına savaşların başlatılması konusunda karar verebileceği veya onları teşvik edebileceğinin birçok örneğinin tarihte yer aldığını ifade etti. Medvedev, Scholz'a gelip şöyle diyecekler: "Sayın Şansolye, Ukrayna'da bir füze düşürüldü. Tipine ve rotasına bakılırsa Berlin'e uçuyordu." Scholz ne cevap verecek? Gayet açık. Dolayısıyla Alman Silahlı Kuvvetleri subayların konuşmalarını roket ve tank oyunu gibi sunma girişimleri kötü niyetli bir yalandır. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor ifadelerini kullandı. Rusya Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının taarruz füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip etmeyeceği tartışması yer alıyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın Afrika kıtasıyla ilişkileri genişletme kararlılığı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bölgesel ve uluslararası örgütler ve birliklerle işbirliğini güçlendirmek ve Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkileri genişletmek amacıyla dün sabah ekonomik ve siyasi bir heyet başkanlığında ve Cezayir Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bu ülkenin başkenti Cezayir'e gitti. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Tefraşit, Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Mozambik Cumhurbaşkanı Philip Nevisi, Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid bin Halife Al Sani ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ve gündem konusunda fikir taatisinde bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Cezayir'e gitmeden önce bu gezinin Cezayir Cumhurbaşkanı, arkadaşı ve kardeşinin resmi daveti üzerine gerçekleştirileceğine işaret ederek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında genelde Afrika kıtası, özellikle ise bu kıtanın İslam ülkeleri ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ve bu gezinin Batı Asya ile Kuzey Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini umut ediyorum. İran'ın 13. hükümetinin yaklaşımı Afrika kıtası ülkeleriyle, özellikle de bu kıtanın İslam ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkileri genişletmektir. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenya, Uganda ve Zimbabwe devlet başkanlarının resmi daveti üzerine Hicri Şems'i bu yılın Haziran ayında Afrika'ya yaptığı 3 günlük resmi ziyareti sırasında toplam 21 işbirliği belgesine imza atıldı. 13. hükümetin bu yaklaşımıyla petrol dışı ihracatı geliştirme programı ve Afrika ile ticari ilişkilerin genişletilmesi yoğunlaştı. Öyle ki son 2 yılda ise Afrika'dan 50'den fazla resmi heyet İran'a yaptıkları ziyaret sırasında çeşitli sözleşmeler imzalandı.
Buna rağmen İran ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi zaman zaman artıyor. Fakat 10 milyar dolarlık iş hedeflerinden de çok uzandadır. Halihazırda Afrika'nın ithalatının da 600 milyar dolara yakın olduğu bildiriliyor. Ancak İran'ın bu miktardaki payı 2 milyar doları bulmuyor. Öte yandan İran ile Afrika arasındaki özellikle enerji, teknik mühendislik, uğraşma, tarım ve madencilik alanlarındaki işbirliği alanları ve ticari ilişkilerin de artması dikkat çekmektedir. Örneğin Afrika ev aletleri, halılar, elektrikli aletler, enerji üretim ve dağıtım araçları, tekstil, giyim ve tarım makineleri gibi İran mallarına ithal edebilecek birçok kapasiteye de sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti ile Afrika kıtası arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesini bekleyen sorunlar arasında ulaşım, garantiler, bankacılık ve para transferi konuları ele alıyor. İran ve Afrika Tüccarlar Kulübü Başkan Vekili Seyyid Ruhullah Latifi bu bağlamdaki açıklamasında şunlara değiniyor. Afrika kıtası ile ticaretteki payımız küçük bir paydır. Ve ticaretin artması için de İran mallarının Afrika pazarına sunulması tarafların kanun ve piyasalarının doğru anlaşılmasını sağlanarak mal ve para taşımanın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti için Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutunun yanı sıra siyasi boyutu da önem taşıyor. Afrika ülkeleri dünya ülkelerinin 1/3'ünü oluşturuyor. Dolayısıyla bu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi Amerika dahil Batı'nın hukuka aykırı yaptırımların altında bulunan İran'a uluslararası destek için daha fazla zemin sağlayabilir. Unutmayalım ki bu kıtada 30 İslam ülkesi bulunuyor ve bu nüfusun yaklaşık %50'sinin de Müslümandır. Ayrıca bu kıtanın 54 ülkesinden 50'si Bağlantısızlar Hareketi'nin üyesidir ve bu hareket şimdiye dek oy birliğiyle İran'ın barışın nükle bilimini kullanma hakkını savundu.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Gazze'de süren cinayetlerine uluslararası kurumların eylemsizliği etrafında. Gazze şeridinde yaşanan kriz ve soykırımcı İsrail rejiminin mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçların yoğunlaşmasına rağmen Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumlar Filistinleri desteklemek için hiçbir etkili önlem almıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bir bildiri yayınlayarak Filistinli sivilleri desteklemek ve Gazze'nin altyapısını korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ayrıca Siyonist rejimin son dönemde gıda dağıtım alanında sivillerin toplanmasına yönelik gerçekleştirdiği ve 100 Filistinlinin şehit olmasına yol açan saldırısına tepki olarak sadece bu rejimin son suçlarından endişe duyduklarını dile getirmekle yetinerek yardım sağladılar. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ilk sosyal medyadaki hesabında şunları yazdı. Filistin çocukların gıda, su, tıbbi bakıma erişimi ve Siyonist rejimin kurşun ve bombalarından korunmasında bir dakikalık bir gecikme bile korkunç sonuçları olacak. Son yıllarda Birleşmiş Milletler ve ona bağlı alt kurumları Gazze halkının zor yaşam şartları ve Siyonist rejimin bu bölgeyi uzun süren kuşatması sonucu halkın sorunlarına yoğunlaşması ve onların asgari yaşam imkanlarına ulaşamamasına rağmen Filistinlere destek vermeye yanaşmaz yetmezken üstelik Siyonist rejimin cinayetlerine karşı sessiz kalmayı tercih ettiler. Siyonist rejim Amerika'nın ve Beyaz Saray'daki müttefik Avrupa hükümetlerinin sürekli desteğiyle işlediği suçlardan hiçbir zaman sorumlu tutulmadı ve Filistin'deki savunmasız halka karşı soykırım uygulamaya devam etti. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu ardından Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin vatandaşlarına ekonomik hatta hastaneler dahil sağlık tesislerine ve altyapısına yönelik saldırılar büyük ölçüde arttı.
Siyonist rejim insanlık dışı davranışlarının devamında Gazze halkının insani yardıma erişimini bile engelleyerek defalarca yardım konvoylarına saldırmıştır. Beyaz Saray'ın desteğiyle Siyonist yetkililer Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamayı reddediyorlar ve Amerika ile Batılı hükümetlerin Tel Aviv ile ittifakının sonucu binlerce savunmasız Filistin vatandaşı Siyonistlerin soykırımına uğradı. Siyonist rejim Gazze'ye giriş kapılarını kapatırken bölge halkının su ve gıda başı olmak üzere yaşamsal temel ihtiyaçlara erişimini engellemektedir ve böylece bu eylemlerde Filistinlilerin zorunlu göçüne yönelik bu rejimin liderlerinden uğursuz amacı güdülmektedir. Son günlerde ayrıca geçen yılda bölgede yaşanan gelişmeler Birleşmiş Milletler'in eylemlerinin ve kararların uygulanabilir olmadığını ve Filistinlilerin haklarının gerçekleştirilmesinde de etkinliğin yitirdiği gösteriliyor. Gazze'deki mevcut kritik durumu değiştirecek ve en önemli konu ise Siyonist rejim ve Tel Aviv'in durmayan ve hatta Siyonistlerin şom ve insanlık dışı hedeflerine ulaşmak için sürdüren insanlık dışı eylemleriyle mücadele etmektir. Müslüman ülkelerin Filistin halkını desteklemek için gösterdiği dayanışma ve uyum, Batılı ülke liderlerinin bu bölgedeki gelişmelere yönelik pasifliği ve kasıtlı ilgisizliğinin bir nevi telafisi olabilir. Kendilerini her zaman insan haklarından ana savunucuları olarak sunan Batılı hükümetler son haftalarda Gazze'deki felaket insani koşullar konusunda sessiz kalıyor ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri ve katliamları bir şekilde meşrulaştırıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde de yine sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugünkü röportajımızda Gazze ve Filistin'de yaşanan olaylar üzerine odaklanmak istiyoruz. Gazze Savaşı'nda yaşanan son gelişmeler hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini alacağız. Son sıralarda İsrail'in vahşice gerçekleştirdiği saldırıları dünya medyası üzerinden yankılanmaya başladı. Yine de bu konuyla ilgili etkili ve ilgili olayları bugün sohbetimizde gözden geçireceğiz uzman konuğumuzla. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile yapılan röportajı hep birlikte dinliyoruz. Efendim, şimdi İsrail'in son saldırısında gıda ve yemek kuyruğundaki insanlara barbarca saldırısı çok tepkiyle karşılandı bildiğiniz gibi. Bunca ayın ardından İsrail böyle bir saldırılarda bulunması ve bununla ilgili yapılan yorumları nasıl buldunuz efendim? Bu savaşın nasıl bir aşamaya geldiğini tespit ediyorsunuz siz?
Evet, öncelikle teşekkür ediyorum sualiniz için. Bütün dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, geldiğimiz noktada gerçekten bütün dünyanın gözü önünde üç maymunu oynayan batılı devletler ve onların güdümündeki sözde Arap krallarının sessizliği devam ederken Gazze'de Siyonist işgalci İsrail rejiminin katliamları devam ediyor. 30 bini aşkın, çoğusu çocuk insan katledildi. 10 binlerce insan yaralandı. Yurtlarından, yuvalarından edildi. Yerle yeksan edildi. Neredeyse oturulacak bir bina bile görmekten artık Gazze buna hasret kaldı. Dolayısıyla da Siyonist İsrail rejiminin bu katliamları 2024 bu yılın sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. İsrail'in amacı aslında Siyonist İsrail rejiminin amacı gerçekten kokular rejim Mahmut Abbas yönetiminin Amerika'nın İsrail rejiminin güdümünde parasını oradan alan oradan demlenen bu kukla yönetimin aslında Filistin diye bir derdi olmadığını aksine ülkesini savunan Hamas ve diğer direniş örgütlerinin olduğunu ortaya koydu ve onları terörist olarak göstermeye çalışan Amerika'nın Batı'nın da desteğiyle yardımıyla Siyonist İsrail rejimi halkın gözünden bu direnişi de öldürmek istedi. Ama halk bunu ilk önce farklı anlamda da anlamlandırsa da İsrail'in gerçek niyetini görmesi açısından ibret vericiydi. Halk Hamas'ı sahiplendi ve bunun bir gün mutlaka böyle bir direnişle artık bir yere, bir noktaya, son noktanın konulması gerektiğine kanaat getirdi. Dolayısıyla da Siyonist İsrail rejimi bu müdahaleyle havadan karadan orantısız güçle bu savaşın bir an önce çok kısa bir süre içerisinde bitirileceğini ve Hamas'ın etkisiz hale getirileceğini, direnişin kökten öldürüleceğini planlıyordu. Ancak böyle olmadı. Dolayısıyla Lübnan Hizbullah'ının Yemen'deki direniş hattının Kızıldeniz'deki operasyonları, lojistiğin ulaşmaması, silah yardımının Siyonist İsrail rejimine ulaşmaması yönündeki tutumu, davranışı. Dolayısıyla da Türkiye sahada diplomasinin araçlarını kullanarak elinden gelen gayreti göstermeye çalışıyor. İran hakeza sahada farklı yöntemler kullanıyor. Rusya bu konuda gerçekten elinden gelen gayreti gösteriyor. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada İsrail hedefine ulaşamadı ve önümüzdeki günlerde Ramazan'da da bu katliamın devam edeceğini, operasyonların devam edeceği sinyalini veriyor. Ama batılı devletlerin de bu konuda artık bu işe bir noktanın konması gerektiği noktasında halkın da baskısıyla bu savaşın, bu katliamın durması gerektiği noktasında ses yükseltmeye başladığını görüyoruz. Uluslararası mahkemede devam eden süreç var. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde bu katliamın devam edeceğini, İsrail Hamas etkisiz hale getirmeden bu işe son noktaya koymayacağını söylüyor. İşte Hamas'ın, Hamas'la El Fethi'nin Rusya'da, Rusya Devleti'nin bir araya getirdiği, oradan da bir sonuç çıkmadığını görüyoruz. Ama sanıyorum bu direniş devam edecek ve bir baskıyla bu savaş bir noktada duracak ama ne zaman ve nasıl onu şimdiden söylemek zor.
Tahran Radyosu.
Şimdi insan hakları savunucuları insanlığa karşı işlenen böylesi bir vahşet karşısında sizce neden bu kadar pasif davranmaya devam ediyor acaba?
Evet, bu da önemli suallerden birisi. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler işte 5 daimi ülke Amerika'nın vetosuyla hiçbir karar alamıyor. Ve alınan bir karar bile olsa Amerika'nın vetosuna rağmen hiçbir şey yapılamıyor. Böyle bir handikap var. Amerika'nın dayatması, Batı'yı da arkasına alarak tehditvari tutumları, bir taraftan Rusya ile Ukrayna üzerinden savaşı, diğer taraftan İsrail üzerinden İslam dünyasıyla savaşını göz önünde bulundurduğumuz zaman uluslararası insan haklarının bu konuda çabasının gölgelendiğini, medya araçlarının bu konuyu görmezden geldiğini, bir kara propagandanın olduğunu da göz önünde bulundurursak bunun çok şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle bu katliam devam ederken, işgal devam ederken hiç kimsenin beklemediği Güney Afrika Cumhuriyeti'nden bir girişim bütün dünyayı şaşkına çevirdi ve şu cümle kuruldu: Müslüman ülkelerinin yapmadığını yaptı. Sömürüye maruz kalan bir Güney Afrika Cumhuriyeti bunu gerçekleştirdi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın davada İsrail açısından, ABD ve İsrail açısından bu dava varoluşsal risk taşıyor. Davaya Almanya'nın İsrail tarafından müdahil olması ise Batı'nın çaresizliğini gözler önünde sermesi açısından da ibret verici bir durum olarak göz önünde duruyor. Bu davada çıkacak sonuç ne olursa olsun Pandora'nın kutusu bir kez daha açıldı diyebiliriz. İsrail'in, Siyonist İsrail rejiminin, katil İsrail rejiminin daha önce de işlediği sabit olan suçlar içinde davalar açılabilecektir. İsrail'in işlediği sayısız suçlar nedeniyle ellerinden sürekli kan damlayan emperyalist ABD'nin izleyeceği beklenmelidir. Bu da mutlaka önümüzdeki zaman diliminde olacak. Güney Afrika'nın bu davayı açması BRICS üyesi olması açısından çok kutuplu dünyanın tek kutuplu dünya arasında bir savaşın devamı olarak da görülebilir. Bunu bu şekilde de değerlendirmek mümkün. Ancak geldiğimiz noktaya baktığımızda evet, özellikle Batı'dan yükselen sesler, Batı halkının vicdanı ölmeyen Batı halkının yükselttiği sesler, her geçen gün bu sesi Filistin'den yana yükseltmeye devam ettiğini görüyoruz. Aslında bütün insanlığın vicdanını körelen, vicdanının sızlatıp uyaran bu katliamlar, Gazze'de şehit olanların o kanı bu mekanizmaları harekete geçirmeye zorlasa da, ancak ne yazık ki işte emperyalist ABD'nin tutumu dayatması ve Batılılar da arkasını alarak bunu gölgelemeye çalışması bu seslerin duyulmamasını sağlıyor. Ama görünen şey o değil. Gerçekten özellikle Batılı milletler, Batılı halklar ve insan hakları örgütleri artık bardağı taşıran son damlanın zuhur ettiğini ve bu noktada ellerinden gelen bütün araçları, argümanları ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ama neticede işte Amerika ve Batı'yı arkasına alarak İsrail'in yanında durması, zulümler örtbas etmesi bunun anlaşılmasını engelliyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Gazze olaylarıyla ilgili ve Gazze Savaşı hakkında muhabirimiz Sayın Kasım Alcan'ın görüşlerinin birinci bölümünü dinlerdiniz. Sohbetimize kaldığımız yerden yarın akşamki yayınımızda devam edeceğiz. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesi, İslam'ın Şura Meclisi, sandal yıldırının birçoğunun kaderinin belirlendiğini, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran'ın enerji üretici ve tüketicileri arasında enerji kutbuna dönüşmeye hazır olduğunu, Yemen'in Gazze'ye gıda ve ilaç kamyonlarının girişine karşılık İngilizlere ait vatan gemiyi iade etmeye hazır olduğunu belirttiğini, İslami Uyanış Forumu'nun Gazze'deki El Reşit katliamını kınadığını belirtirken, Şark gazetesi Cumhurbaşkanı Reis'in günümüzde Filistin hakkında sessiz kalanların yarın ağır bir tokat yiyeceklerini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz ihraç eden ülkeler forumunda yaptığı konuşmada, Filistin meselesine değinerek sömürgeci Batı sisteminin bugün her zamankinden daha zayıf durumda olduğunu belirtti. Reisi, şüphesiz Siyonist rejimin kuruluşu Batı'nın bölgemizdeki egemenliğini ve etkisini sürdürmeye yönelik bir sömürge projesiydi ancak Filistin direnişi sayesinde rejimin camdan olan temelleri kırıldı. Herkesin mazlum ve güçlü Filistin halkına destek vermesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Bugün Filistin konusunda sessiz kalanlara yarın ağır bir tokat atılacağına dikkat çeken reisi, bugün Filistin insaniyet, toplum vicdanı ve ahlakı anlamak için kriterdir. Resmi istatistikler, 30 binden fazla kadın ve çocuğun Siyonist teröristler tarafından şehit edildiğini, binlerce insanın aylardır enkaz altında kaldığını göstermektedir. Daha da kötüsü, yüz binlerce kadın ve çocuk yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölümle karşı karşıyadır. Amerika'nın politikaları Gazze'yi yeni bir kıtlığın eşiğine getirmiş açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Cumhur İslami Gazetesi Filistin'deki soykırıma itiraz amacıyla kendini yakan Amerikalı askerin kendi küllerine özgür Filistin'e dağıtılmasını Amerika ve Siyonist basından naklen un savaşının Gazze'deki savaşı daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğini, Filistin'de süt emen bir bebeğin daha açlık nedeniyle şehit olduğunu belirtirken, Bahtar gazetesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı'nın Gazze ile ilişkin yeni bir kararın sunulması halinde kararı gözden geçireceklerini belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Japonya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Yamazaki Kazuyuki, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin yeni bir kararın sunulması halinde bunun konseyde gözden geçirileceğini duyurdu. Japonya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Yamazaki Kazuyuki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 7 Mart'ta Batı Asya gündemiyle toplantı düzenleyeceğini bildirerek, bu toplantının Gazze'deki durumu gözden geçirmek için bir fırsat olacağını ifade etti. Amerika'nın Gazze ile ilgili önerdiği karar tasarısını konseye sunduğuna işaret eden yetkili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından yeni bir kararın sunulması halinde bunu Güvenlik Konseyi'nde gündeme alacaklarını belirtti.
Horasan gazetesi İran Petrol Bakanı'ndan naklen yaptırım yıllarında ülkede gaz üretiminin dünya ortalamasının 2 katı olduğunu, seçim süreciyle ilgili şikayetlerin süresinin 7 Mart tarihi olduğunu, Amerikan eski başkanı Trump'ın Gazze Savaşı ile ilgili tuhaf sessizliğini konu alırken, Şehven gazetesi Hamas yetkilisinden naklen Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını bir esir takası anlaşmasına dönüştürmeye çalıştığını belirtti haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. Amerikalı bir yetkili bugün yaptığı açıklamada İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti. Hamas ile İsrail arasında arabulucuların müzakere ettiği Gazze şeridinde ateşkes ve karşılıklı esir takası uzlaşısının aşamalı olacağı, ilk başta 6 haftalık bir ateşkes ve Gazze'deki 35 kadar İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı belirtildi. Arapça yayın yapan Londra merkezli Şarkıl Avsat'ın Filistinli kaynaklara dayandırdığı habere göre, taraflar arasında Paris'te taslağı oluşturulan uzlaşıya göre ateşkes ilk aşamada 6 hafta süreyle devreye girecek. Ateşkesin birinci aşamasında Gazze şeridindeki 35 kadar İsrailli serbest bırakılacak, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esir de salıverilecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 27. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Belçikalı yeni Müslüman Friedrich van Ormer şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. İslam dininde gençlerin hakkında ve gençlik gibi değerli fırsatın doğru kullanılmasına sık sık vurgu yapılmıştır. Özellikle gençler ve ergenler genellikle hakikati benimsemeleri için saf ve temiz kalpleri vardır. Kuru ve mantıksız bağnazlıklardan uzaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur: "Sizi gençlere iyi davranmaya tavsiye ediyorum. Zira onların daha narin kalpleri vardır. Gerçekten de Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiğinden gençler benimle ahit bağladı ve ihtiyarlar bana muhalefet etti." Asr-ı Saadet tarihine bakıldığında da pak kalpli ve coşkulu gençlerin İslam'ın ilerlemesinde önemli rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Nitekim İslam'ın ilk günlerinde en çok gençler, hatta ergenler hakikat ve aydınlığı bulmak üzere o dönemin karanlık ve hurafe dolu ortamında İslam dinini benimsediler. We'll be right back. Friedrich von Ormer, Allah'ı arayan, fıtratı, onu çok çabuk ve henüz 16 yaşındayken İslam gibi aydın ve ilerici dine yönelten yeni Müslümanlardan biridir. Gerçekte Friedrich'in yaşamında boşluk ve kimliksizlik duygusu onu dünya ve varlık alemi hakkında sorularına cevap veren ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir dini aramaya yöneltti. Bu arada Friedrich'in yaşadığı yerin Müslümanların yaşadığı semte yakın olması yavaş yavaş İslam dini ile tanışmasına ve sonunda da Müslüman olmasına vesile oldu. Bu arada Friedrich von Ormer dinini değiştirmekle ailesine pek fazla sıkıntı çekmedi. Friedrich şöyle diyor: "Babam dinsizdi ama annem Hristiyan sayılır. Bir de ağabeyim var. O da sözde Hristiyan ama pratikte Hristiyan sayılmaz. Dolayısıyla Müslüman olduğumda fazla sıkıntı ile karşılaşmadım. Zira fazla tepki vermediler. Daha sonraları hatta sevindiler. Zira İslam ahkamına göre ailemin hürmetini koruyordum." Yeni yeni Müslüman olan insanların ailelerinin ilgisini çekmekte başarılı olmalarının bir etkeni İslam talimine göre ailelerine ve yakınlarına, özellikle de ebeveynlerine saygı göstermeleridir. Kuşkusuz İslam dini benimsemek, Friedrich'in bu dini tam olarak öğrenmesi ve yüce talimi ile tanışmasının başlangıcıydı. Zira Friedrich henüz bu semavi dinin talimini pek bilmiyordu. Bu yüzden Belçikalı genç Müslüman Friedrich, işin başında sapkın Vahhabi tarikatının propagandalarından etkilenerek bu tarikata yöneldi. Ancak bir süre sonra Vahhabilerin sapkın ve bağnaz inançları Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyeriyle büyük çelişki arz ettiğini fark etti.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün Friedrich'in arkadaşlarından biri ona İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Friedrich de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Friedrich bu maceranın devamını şöyle anlatıyor: "Merak ettim. Bu yüzden kitapçıya gittim ve Şia mezhebi hakkında daha fazla öğrenmek istedim. Bu yüzden benim Şia mezhebi hakkında tüm bilgilerimin araştırma temeline dayandığını söyleyebilirim." Böylece bundan sonra Belçikalı yeni Müslüman Friedrich, yaşamında İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti hakkında yeni bir araştırma dönemine başlıyor. Sonunda Friedrich'in Şia olması ile sonuçlanıyor. Friedrich bundan sonra kendine Said adını veriyor. Friedrich şöyle anlatıyor: "Batı dünyasında, özellikle de Belçika'da Vahabilerin propagandaları oldukça geniş, kandırıcı ve şatafatlıdır." Friedrich bu konuyu şöyle anlatıyor: "Vahabiler mali ve propaganda bakımından Suudi Arabistan tarafından çok destekleniyor. Onlar hatta halkın arasında bedava kitap dağıtıyor ve Vahabiliği hakiki İslam gibi tanıtmaya çalışıyor." Gerçekte sapkın Vahabiler, Hristiyan misyonerleri taklit ederek muhtaç insanlara maddi mali yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde onları batıl inançlarına çekmeye çalışıyorlar. Oysa batıl inancı para ve saptırıcı propagandalarla uzun süre korumanın mümkün olmadığı kesin bir gerçektir. Bu süreçte ilginç olan nokta ise batılı devletlerin de doğrudan ve dolaylı bir şekilde Vahabilerin faaliyetlerine destek vermeleridir. Bu konuda Said, sapkın Vahabilerle Şiaların propaganda faaliyetlerini karşılaştırarak şöyle diyor. Belçika'da Şia Müslümanların bir konferansta veya herhangi bir etkinlikte istedikleri her şeyi söyleyemiyor veya İmam Hümeyni ve hakiki İslam hakkında konuşamıyor. Ancak Vahabilerin propaganda şartları açıktır. Vahabilerin büyük merkezleri var. Öyle ki herkesi şaşırtıyor. Batılılar bir yandan Vahabiler bağnaz ve tehlikeli diyor, diğer yandan hükümet onların faaliyetlerini engellemiyor ve çok rahat propaganda yapıyorlar. Bu durum Vahabilerin desteklendiklerini gösteriyor. Kuşkusuz batılı devletlerin bağnaz ve kuru kafalı Vahabilere destekleri yeni bir konu değildir. İngiltere Devleti Arabistan'da Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirmesinde anahtar rol ifa etti. O günden bu yana da bu despot hanedan başta Amerika olmak üzere batılı devletlerce desteklendi. Batılı devletlerin Suriye'de Vahabi teröristlere çok yönlü destekleri, bu devletlerin sapkın Vahabilerle hiçbir sorunları olmadığını, üstelik Batılı devletlerin İslam dini karalamalarına malzeme oluşturduklarını gösteriyor. Vahabi tarikatının Batı dünyasında propagandaları ile ilgili ilginç bir konuda bu zümrenin ancak Vahabi olacak insanları Müslüman yapmak istemeleridir. Başka bir ifadeyle Vahabiler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyor. Bu konuda Friedrich'in başına gelen macera gerçekten aydınlatıcı ve ibret vericidir. Friedrich, Şia mezhebini seçtikten sonra bilgisini artırmak için Şeyh Abdullah Dahduh adında bilgi bir alimin derslerine katılıyordu. Şeyh Dahduh, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslami merkezi ve caminin kurucusuydu. O güne kadar birçok genci İslam dinine cezbetmişti. Ancak bu Şia alimin aydınlatıcı faaliyetleri bağnaz ve sapkın Vahabilerin hoşuna gidecek bir durum değildi. Zira Vahabiler kendi batıl inançlarından başka hiçbir inanca tahammül edemiyorlardı. 13 Mart 2012'de birkaç bağnaz Vahabi Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam Camii'ni kundakladı. Ve Şeyh Dahduh yangını söndürmeye çalışırken onu balta ile barbarca şehit ettiler. Said Ormer bu korkunç cinayet hakkında şöyle diyor. Ben o şehidin talebelerinden biriydim. Gerçekte iyi ve büyük bir alimdi. Biz salı ve pazar günleri derslere katılıyorduk. Şehadeti Belçikalı Müslümanlar için büyük bir kayıptı. Buna karşın Said Ormer, Şeyh Dahduh'un şehadetinin Belçika'da Müslüman topluluğu arasında etkisi hakkında şöyle diyor. Şeyh Dahduh'un şehadeti çok olumlu sonuçlar doğurdu. Mazlumane bir şekilde kanı akıtılan bir şehidin kanı faydasız olamaz. O maceradan sonra Şia ve Sünni Müslümanların ilişkileri iyileşti ve birlik oldular. Zira halk da neden bu kadar iyi olan bir insan o şekilde ve mazlumane şehit edildi diye sormaya başlamıştı. Bu olay Belçika'da İslam'a eğilimin artmasına vesile oldu. Said Ormer, Ehl-i Beyt ve Şia hakkında tebliğ faaliyetleri yeterli olmadığını, bunun için de tebliğ merkezleri de az olduğunu belirtiyor. Said bu konuyu şöyle açıklıyor. Şia hakkında araştırma yapmak için kitapçıya gittiğimizde Allame Musevi Lari ve Üstad Mutahhari'nin kitaplarından bazılarından başka Şia'nın büyüklerinden pek fazla kitap bulamıyoruz. Bence çeviriler arttırılmalı ve Ayetullah Cevadi Amuli gibi alimlerin eserleri sade ve akıcı bir dille çevrilmeli, dini iyi kaynaklar olarak başka ülkelerin de halkına sunmalıdırlar. Belçikalı yeni Müslüman Said Ormer, halkın Şia'nın ilerici inançları hakkında bilgilenmeleri için bizzat harekete geçmiş ve daha başka kitapları bu mezhebi tanıtmak için tercüme etmeye çalışmıştır. Said bu konuda şöyle diyor: "Bir arkadaşla Allame Tabatabai ve Cevadi Amuli'nin kitaplarını felsefi ve fikri bir atmosferde çevirmeye karar verdik. Zira Belçika'nın kültürünü biliyoruz." Said Ormer, Vahabilerin engellemelerinden başka Belçika medyasının İslam karşıtı propagandası ile de karşı karşıya bulunmaktaydı. Said bu konuda şöyle diyor: "Televizyon kanallarında İslam karşıtı film ve program çok fazla. 11 Eylül filmi ya da teröristlerin hakkında hazırlanan ve İslam'ın adına mal edilen filmler gibi. Medya şiddetli bir şekilde halkın beynini yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla Belçika gibi bir yandan İslam hakkında yoğun propaganda yapılan, diğer yandan Vahabiler de propagandaları ile İslam'ın imajını zedeleyen ülkelerde hakiki İslam'ı tanıtmak çok zor bir iştir." Ancak buna karşın Said Ormer, İslam'ı tebliğ etmekten umudunu kesmiş değil. Zira İslam dini mantıklı, ilerici ve insan fıtratına uygun bir dindir ve sadece doğru biçimde tanıtılması gerekir. Said, İslam'ın geleceği hakkında ise şöyle diyor: "Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgasıyla birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. Yakında İslam dini bütün dünyayı saracaktır." Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere su krizi, uzun süren kuraklık, su kaynakları yönetim yetersizliği ve yeraltı ve üstü suların kirlenmesi sonucu ulaşabiliyor.
Geçen iki bölümde çeşitli biyolojik ve kimyasal kirleticiler hakkında konuştuk. Bu sohbetimizde uzun süren kuraklığın su krizi üzerindeki etkisi ve aralarındaki bağlantıyı ele alacağız.
İnsan hayatı tarih boyunca ve tüm dünya çapında her zaman doğal afetler ve tehlikelere maruz kalmıştır. Söz konusu afetler bazen deprem, yanardağların faaliyete geçmesi ve sel gibi jeolojik ve jeomorfolojik olaylardan kaynaklanmıştır. Fakat daha geniş çapta ve daha sık yaşanan diğer bazı doğal afetler genelde su ve hava arasındaki bağlantıdan dolayı yaşanmıştır. Üstelik bu olayın yoğunluğu ve sıklığı ise bölgenin coğrafi konumuyla ilişkilidir. Kuraklık insan hayatına ve doğa ekosistemine büyük hasar veren doğal afetlerden biridir. Ve iklimsel bir sorun olarak en tehlikeli ve en çok zarar veren iklim sorunlarından sayılıyor. Bu sürüngen doğal afeti yaklaşık her bölgede görünür ve kapsadığı bölgelere çok büyük maddi ve doğal afetler verir.
Hızlı nüfus artışı ve tarım ürünlerine daha çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin sağlanması zarureti ise daha çok toprağın tarıma ihtisas edilmesini gerektirir. Başka bir ifadeyle günümüz insan toplumunun ihtiyacı, yenilenebilir ve yenilenmez doğal kaynaklara çok baskı yapıyor. Öyle ki birçok alanda bu kaynakların hızla tükenmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Tarım ürünlerinin nitelik ve nicelik açısından önemli oranda gerilemesi, ovaların tahrip edilmesi, ormanlık arazilerin azalması, sulakların kuruması ve yok olması, dağ eteklerindeki hava şartlarının kalıcı olmaması, yolu üzerindeki her şeyi yıkan sellerin akması, yeraltı su kaynaklarının azalması, çevrede telafi edilemeyen hasarların meydana gelmesi ve en sonda da yoksulluk ve insani toplumlarda sosyal istikrarsızlık insanlığın doğa ve çevreye yönelik gerileme sürecinin bazı endeksleridir.
Son 10 yıllarda insanlık toplumunu etkileyen doğal olaylar arasında birçok kuraklık olayının yaşandığı gözleniyor. Üstelik yoğunluk, süre, etki alanı, can kaybı, ekonomik zararlar ve sosyal gibi özellikler açıdan toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin diğer doğal afetlerden daha fazla olduğu söylenebilir. Kuraklık diğer doğal afetlere rağmen altyapılarda daha az zarara ve hasara sebep oluyor ve bu yüzden bu doğal afete karşı yardım çalışmaları deprem veya sel gibi diğer afetlere nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Gerçi bu olay için farklı tanımlar yapılmıştır. Fakat bu olay uzun süre ve genelde bir mevsim veya daha fazla bir zaman kesiti için yağışların az olmasından dolayı yaşanır.
Kuraklık genelde her yerde yaşanır fakat bölgelerin farklı özellikleri nedeniyle bölgeden bölgeye değişir. Kuraklığın genelde yaşamın çeşitli boyutları ve toplumun özellikle doğal çevrenin değişmesinde direkt ve dolaylı etkisi olur. Kuraklığın doğru anlaşılmaması ise yönetim, ekonomi ve hatta makro planlamaların çeşitli bölümlerinde durgunluğa sebep oluyor. Kuraklık büyük bir alan ve büyük bir toplumu etkileyebilir. Ve çevrede değişiklikler oluşturarak yangın, ani su baskınları ve seller, toprak kaymaları, toz fırtınaları gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.
İklim faktörlerinden yağışlar, kuraklığın yaşanmasında en önemli faktördür. Yağış oranlarının değişmesi, direkt olarak toprağın rutubeti, yüzeysel hava akımları, yeraltı su kaynakları ve benzeri fenomenlerde etkilidir. Kuraklık terimi, yağış oranının istatistiksel normlardan sapan kuru bir yılın anlamı olsa da, tüm bir yıl boyunca yağışların normların altında olması anlamında değildir. Aslında az yağışlı dönemlerde, nemli aylar boyunca çok az yağışlı dönemlerin yaşanmasıdır ve asla mutlak kuru bir dönem anlamında değildir.
Kuraklık, su oranında dengesizliğe, su sıkıntısına, bitkilerin kurumasına, hidroelektrik santrallerde su debisinin düşmesine, yüzeysel suların derinliğinin azalmasına ve toprak neminin düşmesine sebep olabilir. Bu olay, belirli bir zaman diliminde topraktan ve bitkilerin yapraklarından normalden daha fazla suyun buharlaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden kuraklık tüm dünyada çiftçiler için en ciddi fiziksel sorundur. Ekolojist Donald Wilhelm ve atmosfer bilim adamı Michael Glantz kapsamlı bir araştırma sonucu kuraklık fenomeninin anlaşılması, tariflerin rolü başlığında yayımladıkları makalede kuraklığın tanımını 4 kategoriye dayanarak yaptılar. Meteoroloji, hidroloji, tarım ve sosyoekonomi.
Tahran Radyosu.
Meteorolojistler kuraklığı iklim değişikliğine sebep olan normalden daha az yağış olarak tanımlıyorlar. Bu yüzden meteoroloji açısından esasen kuraklık yağışların eksikliğinden ve azlığından kaynaklanıyor. Tabii ki kuraklık çeşitli ülkelerde ve farklı zamanlarda meteorolojistler açısından farklı tanımları olabilir. Hidroloji yeraltı ve yüzeyinde yüksekte suyun kalitesi, dağıtımı ve döngüsünü tanımlayarak inceleyen bilim dalıdır. Kuraklığın bu bölümü nehirler, göletler gibi yerüstü ve altı su kaynaklarına dönemsel yağışların azalması ile bağlantılıdır. Gerçi su krizi yağışların eksikliği sonucu yaşanıyor fakat su bilimi insanları ise bu krizin bir hidroloji tesisindeki rolünü ve etkisini incelemeye çalışıyorlar. Bu gibi kuraklıklar genelde iklimsel veya tarımsal alanda suyun az olduğu veya geciktiği dönemlerde yaşanır.
Hidrolik kuraklık genelde kış yağışlarının az olduğu ve yaşanmadığı bölgelerde yaşanır. Yağışlara ilaveten yüksek sıcaklık, güçlü rüzgarlar ve rutubetin azlığı gibi iklimsel şartlar hidrolik kuraklıkta etkilidir. Hidrolik açıdan akan sular, nehirler, göletler ve yeraltı sularının miktarı kuraklığın kriteridir ve yağışların azlığı ile nehirler ve akan sular, göller ve yeraltı sularının azalması arasında belirli bir zaman dilimi söz konusudur. Bu yüzden hidrolik kriterleri kuraklığın ilk belirtileri olamaz. Zira yağışların azalması ise bir süre sonra yeraltı ve üstü sularının hacminde azalma olur. Tarım açısından ise toprak rutubeti, ürünün gerçek ihtiyacından az olduğu ve üründe hasara sebep olduğu zaman kuraklık yaşanıyor. Bu yüzden çiftçiler açısından da çeşitli ürünlere göre kuraklık anlamı farklı oluyor. Tarımsal kuraklık genelde meteorolojinin kuraklığı ardından ve hidrolik kuraklığından önce yaşanır ve çiftçiler ekonomi alanında kuraklıktan etkilenen ilk kesim oluyorlar.
Tarımsal kuraklıkta suyun az olması veya olmaması ile tamamen bağlantılıdır. Fakat suyun az olduğunu inceleyen bu alan, kuraklığın tarım üzerindeki etkisinin çeşitli özelliklerini ele alıyor. Tarımda önemli olan faktörlerden biri bitki ve ürünün ihtiyacı olduğu suyun miktarıdır ki bizzat geleneksel iklim şartları, bitki veya ürünün biyolojik özellikleri ve toprağın biyolojik ve fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Ekonomik ve sosyal açıdan kuraklık, insanın ihtiyaçları için suyun azlığı veya eksikliğinin sosyal ve ekonomik sorunlara sebep olduğu zaman yaşanır. Kuraklığı minimuma indirmek için hiç şüphesiz kriz yönetimini risk yönetimine devretmek kaçınılmazdır ve kuraklığı denetleyerek değerlendirmek de zaruridir. Burada önemli olan ise kuraklıktan doğan zararların diğer doğal afetlere göre alanı ve çapının çok daha fazla olmasıdır. Ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel zararların ise kuraklık döneminden uzun süre sonra devam etmesini de unutmamak gerekir.
Kuraklığın sonuçları birkaç bölüme ayrılır. Örneğin rüzgarla yaşanan aşınma ve etkileri, bölgedeki bitki örtüsünün yok olması, çöllerin yayılması, kuraklık veya göllerde suyun azalması sonucu kuşlar ve hayvanların göç etmesi ve evcil hayvanların ölmesi. Bunlara ilaveten kuraklık insan hayatını derinden etkileyebilir. Nitekim sağlığı ve genel hijyeni doğrudan suyun miktarı ile bağlantılıdır. Kuraklığın insan hayatını direkten etkilemesi konusunda hastalıklar, örneğin akciğer enfeksiyonu, vücut suyunun azalması ve ilgili hastalıklar, kötü beslenme, tarım ürünlerinin azalması, kıtlığın yaşanması, bireysel ve topluca göçlerin yapılması, eğitimin yarıda kesilmesi ve hatta su ve gıda kaynakları için savaşların yaşanmasına değinebiliriz.
Kuraklık dünya çapında su için savaşların yaşanmasına sebep olabilir. Zira toprağın kurumasıyla suya ulaşmak savaş için bir malzemeye dönüşebilir. Nitekim dünyanın birçok hassas noktasında su üzerine yapılan savaşlar günümüzde de yaşanıyor. Sohbetimizi Ahameneşi Krallığı Dariyuş'un milattan 5 asır önce söylediği ve Taht-ı Cemşid yani Persepolis'te Apadana Sarayı'nın güney duvarında yazılan bir millet ve toplumun hayatını tehdit eden 3 sebebe işaret ettiği sözüyle noktalıyoruz. Tanrı bu ülkeyi düşman, kuraklık ve yalandan korusun.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar üzerine hazırladığımız programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOA.